Ayrım 14.
Gelecek cevap ve ona göre alınacak kararlar derhal duyurulacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesinin iktidar mevkiine geçtiğinin 5. gününe geldik. Hala anlaşamıyoruz. Memleketin İstanbul'da olan resmi haberleşme ve ilişkileri hala kesilmiş olarak sürüp gidiyor. Sadrazam Paşa Hazretleri tekliflerimize cevap vermiyor ve hiçbir vakit vermemiş olduğunu göreceksiniz. Kabineden hiç kimse bizimle görüşmek istemiyor. Bugün yani 6 Ekim 1919 günü Yunus Nadi Bey arkadaşımız Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa'yı daveti üzerine makamında ziyarete gitmiş. Cemal Paşa Yunus Nadi Bey'e durumdan özellikle hükümetle heyeti temsili arasında daha bir anlaşma olmadığından söz etmiş ve anlaşıldığına göre bizi haksız göstermiş. Kendilerinin her şeyi kabul ve uygulamaya hazır bulunduklarını anlatmış. Herhalde anlaşmazlık çıkaran ve bunda direnen tarafın heyeti temsili olduğunu söylemiş. Öyle anlaşılıyor ki Yunus Nadi Bey'in bizimle olan şahsi dostluğuna dayanarak tarafları uzlaştırmak için arabuluculuk yapmasını teklif etmiş olacak. Yunus Nadi Bey bu aracılık teklifini sevinerek kabul etmiş. Yalnız Yunus Nadi Bey'in Cemal Paşa'nın verdiği bilgileri sağlam ve gerçek olarak kabullendiği ve durumu ona göre değerlendirdiği şimdi sözünü edeceğim telgrafının ifadesinden anlaşılmaktaydı. Yunus Nadi Bey ile telgraf başında yapılmış olan bu görüşmemiz yeni kabine ile bizi görünüşte de olsa uzlaşmaya yöneltme bakımından önemlidir. Bu sebeple müsaade buyurursanız biraz açıklayacağım. Harbiye Nazırı Paşa'nın beni telgraf başına davet ettiğini haber verdiler. Zaten dairemizde bulunan makine başına gittim. İstanbul Harbiye Telgrafhanesi Yunus Nadi Bey zatı devletinizle görüşmek istiyor efendim denildikten sonra Harbiye Telgrafhanesi'nde makine başında hazırım dendi. Hazır olan kimdir dedim. Telgrafçı, Yunus Nadi Bey ve yanında Nazır Paşa'nın yaveri Cevat Rıfat Bey vardır efendim. Nazır Paşa'yı istediler mi yoksa açıklamasında bulundu. Kendileriyle şimdi görüşürüz. Yalnız beni telgrafa davet ettikleri zaman Nazır Paşa istiyor demişlerdi. Davet eden Nazır Paşa mıdır yoksa zatıaleleri mi? Yunus Nadi Bey, Nazır Paşa'nın müsaadesiyle ve yaveri vasıtasıyla Harbiye Merkezi'nden zat-ı devletlerini aradık. Bu yüzden yanlış anlaşıldı efendim dedi. Ben teşekkür ederim, buyurun dedim. Bunun üzerine Yunus Nadi Bey'in sözleri alınmaya başlandı. Yunus Nadi Bey düşüncelerini şöyle bir giriş yaptı. Milli iradenin millet hakimiyetini etkili kılmasının olumlu bir sonucu olarak meydana gelen değişiklik üzerine burada kurulan hükümetle milli teşkilat arası duyumlu bir birliğin sağlanmasının gecikmeyeceğini hükmetmiştim. Yaptığım soruşturmadan sonra daha bir iki noktada anlaşmazlık bulunduğunu anladım. Bu uyumun kurulmasındaki gecikme ve içte ve dışta iyi olmayacağı için bazı hususları arz etmeyi bir görev saydım. Ondan sonra şimdi özetleyeceğim noktalarla ilgili bilgi ve düşüncelerini ilk konu olarak belirttiler. 1. Ferit Paşa kabinesinde bulunmuş olan bazı şahısların bu kabinede yer aldıkları için kötü gözle görünmelerinin doğru olmadığını, Abuk Paşa, Ahmet Abuk Paşa'nın Ferit Paşa kabinesinin düşmesinde rol oynadığını, 2. Rıza Paşa hükümetinin bir geçiş devresi hükümeti olduğunu, süresinin meclis-i mebusan seçiminin sonuna kadar devam edebileceğini, 3. Bugünkü hükümetin milli gaye ve isteklerinin hepsini yerinde bulma ve olumlu bir sonuç ulaşmasına da çalışma konusunda en ufak şüpheye yer vermemekte olduğunu belirttiler ve 4. Özellikle Cemal ve Abuk Paşa gibi kimselerin hükümette milli davanın birer temsilcisi ve kefili gibi kabul edilmelerinde kararsızlığa yer yoktur hükmünü verdiler. İkinci konu olarak da Yunus Nadi Bey şahıslarla ilgili noktaya dokundular. Bunda bizimle tamamen aynı duyguda olmakla birlikte biraz ılımlı olma tavsiyesine cesaret edeceğim dedi ve görüşünü milli barışın uyandırdığı iyi etkilerin bazılarında intikamcılıkla yorumlanarak lekelenmekten korunmanın önemli olduğu şeklinde belirtti. Yunus Nadi Bey bugünkü hükümet üyeleriyle yaptığım temaslardan hükümetin milli teşkilatın isteklerini yerine getirmesinde kararlı olduğu anlaşılıyor dedikten sonra şu bilgiyi verdi. Harbiye Nazırı Cemal Paşa bugün yayınlanacak bildiride bu noktanın aslında yeterince açıklanmış olduğunu ancak bildiri hükümetin ağzından resmi bir dille yazılmış olduğuna göre her yön dikkate alınarak araya sıkıştırılmış göstermelik birkaç kelimeye önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Yunus Nadi Bey yeni sadrazam hükümetinin her türlü yanlış anlaşılmayı gidermek için milli teşkilatın ileri gelenlerinin göstereceği bir heyetle doğrudan doğruya temas kurma konusundaki samimi isteğini bildirdikten sonra bütün düşüncelerini şu cümleyle özetledi. Bugün bendenizin en gerekli saydığım husus, bunalımın sona ermesi ve karma karışık bir durumda sürüp gitmemesinden ibarettir. Efendiler, Yunus Nadi Bey verdiğim bilgiler ve yaptığım açıklamalardan gerçek durumu anladı. Bizimle haberleşmenin devamına gerek görmedi. Aksine yeni hükümeti ve özellikle Cemal Paşa'yı uyarmaya çalışmış. Gerçekten açıklayacağım üzere görünüşte de olsa bir anlaşma durumu ve manzarası ortaya çıktı. Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz eldeki tedbirlerin önemli ve dikkatle yürütülmesi gereğini bir genelgeyle emrettik. Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor. Efendiler, Yunus Nadi Bey ile haberleşmemizin ertesi günü nihayet Sadrazam'dan cevap değil fakat Cemil Paşa'dan şu telgrafı aldık. Harbiye 7.10.1919 saat 12.07. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Şimdiye kadar yapılan haberleşmelerin özeti. 1. Kabine sizinle aynı düşüncededir. Milli iradenin hakimiyetini kabul eder. Ancak bir öç alma kabinesi olmaktan çekinir. Suçluların cezalandırılmasını kanuni yollarla yerine getirmeyi uygun buluyor. 2. Zararı uğramış valilerin uğradıkları haksızlıklara son verip durumlarını düzeltmeyi, yeterli olanlarını seçip özellikle atamayı, ordunun şeref ve disiplinini de iade etmeyi tamamen üstlenir. 3. Devlet dışarıya karşı şeref ve haysiyetini yeniden kazanabilmek için milli iradeyi ve heyeti temsiliyeye dayanacaktır. 4. Heyeti temsiliyenin bir temsilcisi olarak bütün içtenliğimle ve saygılı bir duyguyla arz ediyorum ki, kabine heyeti temsiliyenin hem dışa hem de içe karşı hakim oluyor anlamını vermeksizin kendisine yardımcı durumda kalmasını ister ve bu büyük gücün yararını takdir eder. Her şeyden önce telgrafların karşılıklı olarak ve serbestçe çekilmesini, yeniye bırakılacak veya yeniden tayin edilecek vali ve komutanların hareket edebilmesini, özellikle kabul edilen yeni milletvekilleri seçimi kanununun her dile dağıtılarak duyurulabilmesini pek yararlı görür. 5. Milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağına söz verirsem, geriye yalnız ayrıntıların şekil ve zamanı kalır ki bunun da pek kolay olabileceğine inancım vardır. Vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin gerçekleşmesine hemen el birliğiyle çalışabilmek için ayrıntılar üzerinde ısrar edilmemesini, zat-ı devletlerinin yardımlarını bekler, pek rica eder, saygıdeğer arkadaşların hepsine de saygılarımı sunarım. Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa hemen olumlu ve samimi olan şu cevabımızı verdik. Şifre, Sivas 7.10.1919, Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi, zat-ı devletlerinin telgrafta belirttikleri hususlara madde madde sırayla aşağıdaki cevap arz olunur. 1. Kabinenin bizimle tam bir birlik ve beraberlik içinde milli iradenin hakimiyeti ilkesini kabul buyurmasına millet adına teşekkürlerimizi arz ederiz. Kabinenin heyeti temsiliyenin ve bütün milli teşkilatımızın öç alıcılıkla lekelenmesi bizce de son derecede sakınılacak ve çekinilecek bir husustur. Bu noktada ve suçluların kanuni yollarla cezalandırılmaları gereğinde de kabineyle bir görüş birliği içindeyiz. 2. İkinci maddede yazılanlar için de özellikle teşekkür ederiz. Bundan önce arz edilmiş olan hususlarda bu noktanın üzerinde durulmasının sebebi şuydu. Milli davaya ve milli mücadeleye karşı tutumlarından dolayı millet tarafından reddedilen bazı vali ve komutanlar şekli uyma düşüncesiyle geçici bir süre içinde olsa görevlerini iade edildikleri takdirde gittikleri yerlerde kabullerine imkan görülmediğinden hükümet otoritesine karşı saygısızlık doğabilir endişesiydi. 3. Üçüncü madde özellikle şükranla karşılanmaya değer. İnşallah birlik ve beraberlik içinde vatan ve milletimizin kurtuluş ve mutluluğunu sağlamamız kısmet olur. 4. Tam bir içtenlikle ve büyük bir güvenceyle arz ederiz ki kabinenin gösterdiği ciddiyet ve samimiyete karşılık heyeti temsiliyene içeriye ne de dışarıya karşı hiçbir vakit bir hakim olma durumu almayacak, aksine tam bir görüş birliğiyle kabul buyurulan esaslar çerçevesinde hükümetin güç ve otoritesini artırıp sağlamlaştırmayı vatan ve milletin selameti için görev sayacaktır. Bu konuda asla şüphe ve tereddüt buyurulmamasını arz ve rica ederiz. Özellikle zat-ı devletlerinin tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince doğrudan doğru heyeti temsiliyemiz üyesi sıfatıyla kabinede temsili olarak bulunmaları her iki tarafın işlerinde ve kararlarında anlaşmaya varmaları bakımından bir güvence sağlayacağı için sevindiricidir. Artık kabine ile milli teşkilatımız arasında her noktada görüş birliği ve uzlaşmaya varıldığı anlaşıldığına göre elbette haberleşme konusundaki kayıtlar da kaldırılacaktır. Ancak heyeti temsiliye bütün Anadolu ve Rumeli'deki teşkilat merkezleriyle bağlantısını devam ettirmek zorunda olduğundan özel telgraflar şeklinde yapılmakta olan telgraf haberleşmelerimizin eskiden olduğu gibi devamına müsaade buyurulmasını özellikle istirham ederiz. Burada şunu da arz edelim ki hükümet emirlerini tebliğe başladığı dakikada hiçbir tarafa herhangi bir engelle karşılaşmamak ve en küçük bir otorite sarsılmasına uğramamak gerektiğinden bu hususun sağlanması ve heyeti temsiliye tarafından gerekenlere gerekli tebligatın yapılabilmesi için 48 saat kadar zaman bırakılmasını rica ederiz. Heyeti temsiliye tarafından yapılacak tebligata esas olmak ve millete güven vermek üzere yayınlanmasını rica ettiğimiz kabine bildirisinin gizli olarak yayınlanmadan önce bu suretinin heyetimize lütuf buyurulmasını özellikle istirham ederiz. Çünkü bu bildiride bir kelimenin bile milletçe yanlış anlamaların devamına yol açabileceğini ve heyeti temsiliyeyi de millete karşı pek güç bir durumda bırakabileceğini bütün samimiyetimizle arz ederiz. Heyeti temsiliye tarafından zat-ı şahaniye takdim edilecek bir teşekkür yazısıyla millete yapılacak tebliğ suretini gerekli yerlere göndermeden önce zat-ı devletlerine şimdi arz edeceğiz ve bunların metnine dair kabinecileri söyleyecek düşünceler saygıyla dikkate alınacaktır. yeni milletvekilleri seçimi kanunu üzerindeki görüşümüzü daha sonra arz etmek üzere söz konusu kanunun görüşle hazırlanmış olduğunu lütfen bildirmenizi rica ederiz. 5. Temel noktalarda tam bir uzlaşma doğduktan sonra zat-ı devletleriyle saygıdeğer arkadaşlarınızın samimiyetlerinden şüphe edilmeyeceğinden konunun ayrıntıları üzerinde kendiliğinden görüş birliğine varılabileceği tabidir. Bendenizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın en büyük saygı ve samimiyetlerimizle zat-ı devletlerinizin ve içinde bulunduğunuz kabinenin başarıya ulaşmasına ve bu sayede vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin bir an önce gerçekleşmesine bütün varlığımıza çalışacağımıza emniyet buyurmanızı arz ve burada hazır olan bütün arkadaşlarımın selam ve saygılarını sunarım. Mustafa Kemal. Cemal Paşa bu telgrafımıza o gece cevap verdi. Bunda bildirinin hemen yayınlanmasının zaruri olduğu ancak gerekli noktalara dikkat edildiğini bildiriyordu. Biz de aynı gece nezaket gereği olmak üzere cevap verdik. Fakat efendiler hükümetin bildirisini yayınlamadan önce bize göstermek istemediği anlaşılınca biz de millete olan bildirimizi hükümete danışmadan yayınladık. Padişaha olan telgrafı da aynı şekilde çektik. Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihini taşıyan bildirimiz, milleti tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda, dolayısıyla aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmekteydi. Kazım Karabekir Paşa'nın benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi. Efendiler, içinde bulunduğumuz günlere ait olaylara ve konulara dokunmuşken, burada küçük bir noktayı daha açıklamama müsaadenizi rica edeceğim. Kazım Karabekir Paşa'dan gelen 8 Ekim 1919 tarihli bir telgrafta şöyle bir görüş ileri sürülüyordu. Heyeti temsil eden yüksek şahsiyetleriyle Rauf Beyefendi'nin ve bu gibi önemli şahsiyetlerin milletvekili olduktan sonra hiçbir şekilde hükümete karışmayarak meclisteki grubun başında daima söz sahibi olarak bulunulmasını, kabinenin şekli ve kuruluş tarzı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun meclis-i milli içinde hep denetleyici bir mevkide kalınmasını başarının önemli şartı ve uygulanması zaruri bir karar sayarım. Bir davanın ve bir grubun en yüksek ve güçlü tanınmış şahsiyetleri kendi yetki çerçevelerini aşıp hükümet işine karışınca meclis-i milli daima zayıf kalmış ve akımlar karşısında ya sürüklenmiş yahut da parçalanmıştır. Vatan ve milletin bir bütün olarak kurtuluşunun şiddetle söz konusu olduğu bu devrede arz ettiğim bu hususlar üzerinde kesin bir karara varmanızı derin saygılarımla istirham ederim. Efendiler, gerçekten de Erzurum'da bulunduğum zamanlarda Kazım Karabekir Paşa karşılıklı olarak yaptığımız konuşmalarda da buna benzer görüşler ileri sürmüştür. Benim ileri sürdüğüm görüşlerde aşağı yukarı şöyleydi. Her şeyden önce memlekette milletin varlık ve iradesini ortaya koymak ve bunu sarsılmaz bir şekilde milli mecliste temsil etmek gerekir. Bu da memlekette milli bir ülke etrafında kuvvetli bir teşkilat kurmak ve mecliste bu teşkilata dayalı bir grup bulundurmakla mümkündür. En güçlü şahsiyetlerin gayesi bu olmalıdır. Oysa şimdiye kadar görüldüğü üzere asıl olan bu noktaya önem verilmeksizin kendilerinde az çok liyakat görenler hemen hükümete geçmek heves ve hırsına kapılıyorlar. Bu gibi insanlar mecliste kendilerine dayanak olarak milli teşkilata bağlı güçlü bir grup oluşturamayınca geride yalnız saltanat ve hilafet makamı kalıyor. Bu yüzden milli meclisler milli şeref ve kudreti temsil edemiyor, milli istekler ortaya konamıyor ve gerekleri yerine getirilemiyor. Bu bakımdan bizim için başta gelen en önemli ilke önce memlekette milli teşkilatı kurmak, sonra da bu teşkilattan kuvvet alan bir grubun başında mecliste çalışmak olmalıdır. Hükümet kurmaya veya kurulacak herhangi bir hükümete girmeye kalkışmakta yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükümet vatana ve millet hiçbir esas hizmet veremeden hemen düşmeye yahut da padişaha dayanarak millete karşı ve dolayısıyla da millete karşı düşen bir durum almaya mecbur olacaktır. Böyle olunca da birincisinde istikrarsızlık gibi büyük bir sakınca sürüp gidecek, ikincisinde de milli hakimiyetin yavaş yavaş yok derecesine getirilmesine hizmet edilmiş olacaktır. Nitekim sizlerce bilindiği ve fiili olarak da görüldüğü üzere biz memlekette önce milli teşkilat kurduk, sonra meclisi topladık, önce meclis hükümeti kurduk, ondan sonra da cumhuriyet hükümetini teşkil ettik. Bundan başka fırsat düştükçe kabineye girilmeyeceği, yüksek makam ve memuriyetler kabul edilmeyeceği ve aslında büyük ve milli gayeden başka hiçbir maksadın peşinde olmadığımız ve faaliyetimizin en büyük kısmının şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kuvayi milliyenin bir denge unsuru olarak kalmasına çalışmaktan ibaret bulunduğu noktalarında millete karşı demeç ve bildirilerimiz vardı. Kazım Karabekir Paşa telgrafında Erzurum'daki görüşlerimi ve bu görüşe bağlı olarak yayınlanan bildirilerimizi hatırlatarak takdirlerini ifade ettikten sonra ancak bu güzel azim ve kararın şimdiye kadar bizde yapılmış denemeleri ve bunların verdiği sonuçları göz önünde bulundurularak daha geniş çaplı olmasını düşündüğümü de özellikle arz ederim diyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın bu görüş ve teklifi, telgraflarının sonunda söyledikleri gibi vatan ve milletin kurtuluşunun söz konusu olduğu bir devirde ve benim de açıkladığım üzere daha memlekette hiçbir teşkilata ve milli kudrete güvenir ülkü sahibi bir grup varlığını ispat edememişken, her ne şekilde olursa olsun hükümet kurmaya veya kurulacak hükümete girmeye heves etmek elbette doğru olmazdı. Böyle bir davranışı memleket ve millet yararına hizmet gayesinden çok şahsi hırs ve menfaate yahut hiç olmazsa bilgisizliğe vermekte kanaatimce asla isabetsizlik yoktur. Ancak efendiler, Karabekir Paşa'nın dediği gibi kabinenin ne şekilde ve nasıl kurulacağı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun, mecliste şekil bulmuş siyasi bir grubun ön planda gelen şahsiyetlerinin meclis içinde sürekli olarak söz sahibi ve denetleyici bir mevkide kalması, en önemli başarı şartı ve uygulanması zaruri bir karar sayılamaz. Gerçekten de milli hakimiyet ilkesine bağlı olarak idare edilen medeni devletlerde kabul edilmiş olan ve fiilen yürürlükte olan kural, milletin genel eğilimlerini en yüksek düzeyde temsil eden ve bu eğilimlerin bağlı bulunduğu yararları en yüksek kudret ve yetkiyle gerçekleştirebilecek siyasi grubun devlet işlerini üzerine alması ve bunun sorumluluğunu en yüksek liderinin omuzlarına yüklemesi ilkesinden ibarettir. Zaten bu şartları taşımayan bir hükümet görev yapamaz. Hükümetin kuvvetli grup üyeleri arasından ve fakat birinci derecede olmayanlarından zayıf bir hükümet kurmak, onu partinin birinci derecedeki liderlerinin direktif ve tavsiyeleriyle yürütmeye kalkışmak düşüncesi elbette doğru değildir. Bunun feci sonuçları özellikle Osmanlı Devleti'nin son günlerinde görülmüştür. İttihat ve Terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onların hükümetlerinden millete gelen zararlar sayılamayacak kadar çok değil midir? Mecliste hakim olan partinin hükümetin kurulmasını, muhalif ve azınlıkta bulunan bir partiye bırakması ise asla söz konusu olamaz. Kural ve yöntemlere göre milletin çoğunluğunu temsil eden, programı belli olan parti, hükümeti kurma sorumluluğunu üzerine alır, memlekette kendi gaye ilkelerini uygular. Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor. Zaten herkesçe bilinen ve o yolda hareket edilmekte olan bir gerçeği burada açıklamaktan maksadım vatanseverlik, ahlak üstünlüğü, olgunluk ve buna benzer bir takım seçkin vasıflar gereğiymiş gibi gösterilmek istenen safsatalara karşı milletin ve gelecek nesillerin dikkatli ve uyanık bulunmalarını sağlamaktır. Bu düşüncelerine vesile teşkil etmiş olan Kazım Karabekir Paşa'nın da bu noktada genellikle benimle aynı düşünce ve görüşte bulunduğuna asla şüphem yoktur. Çünkü Kazım Karabekir Paşa'nın maksadı elbette yalnız benim veya heyeti temsiliyede bulunan bazı arkadaşların hükümet kurmamasını veyahut hükümete girmemesini hedef almak değildi. Kazım Karabekir Paşa bu konuyla ilgili telgrafında Rauf Bey'in ve benim adımı söylerken bu gibi ön plandaki şahsiyetler demiş olduğuna ve kendisini aynı safta gördüğü tabii bulunduğuna göre elbette kendilerinin de prensiplerinin dışında kalamayacağı belliydi. Oysa Kazım Karabekir Paşa hatıramda yanılmıyorsam milletvekili olarak mecliste çalıştığı sırada bir durumun gereği olarak yeni bir kabine kurulması söz konusu oldu. Ben bu hususta görüşmek üzere Fethi Bey, Fevzi Paşa, Fuat Paşa, Kazım Paşa, Ali Bey, Celal Bey, İhsan Bey ve hükümetteki arkadaşlarla daha başka 10-15 arkadaşı ve bu arada Kazım Karabekir Paşa'yı Çankaya'ya davet etmiştim. Kazım Karabekir Paşa bana gelmeden önce mecliste o tarihte parti genel sekreteri olan Recep Bey'in yanına giderek kendisini davet ettiğimi ve büyük bir ihtimal hükümet başkanlığını teklif edeceğimi söyledikten sonra şimdiden kendisinin durum hakkında aydınlanmasına yardım edecek bilgileri varsa bildirilmesini söylemiştir. Kazım Paşa'nın Çankaya'da toplantı ve görüşme sırasındaki tutumu da orada hazır bulunanlar tarafından anlamlı görülmüştü. Kazım Karabekir Paşa görüşme sırasında bu şekilde de millete hizmetten çekinmediğini pek haklı ve yerinde olarak ifade etmişti. Görüşmeler bir noktaya saplandı. Hükümet Başkanı Fethi Bey mi, Karabekir Paşa mı olsun? Bu nokta üzerinde tartışılırken Kazım Karabekir Paşa bana 8 Ekim 1919 tarihinde tavsiye ettiği gibi kabinenin şekli ve kuruluş tarzı, üyelerinin değer ve kişilikleri ne olursa olsun Milli Meclis içinde daima söz sahibi ve denetleyici olarak kalmayı, uygulanması zaruri bir karar saydığını söylemedi. Aksine durumu hükümet kurmaya yetkili kılınmasını bekleyen nitelikte görülüyordu. Oysa daha vatan ve milletin tam olarak kurtuluşunun söz konusu olduğu devrin korkunç ve karanlık bir sahnesini daha yaşıyorduk. Görüşmeyi sonuca bağlamadım. Ara verdiğim bir sırada Fevzi Paşa Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendisinin Fethi Bey ve Kazım Karabekir Paşalardan birini hükümet başkanlığına seçmekte hakem olmasını rica ettim. Fakat ikisini de aynı zamanda çağırıp konunun şahsi ve basit bir konu olmadığını, sorumluluğun vatanla ilgili ve büyük olduğunu belirttikten sonra açıktan açığa kendilerine bu görevi hangisini daha iyi yapabileceklerini vicdanlarına başvurarak bizzat söylemeleri isteğinde bulunacaktı. Yeniden toplandık. Hükümeti ya Fethi Bey yahut da Karabekir Paşa kuracaktır. Görüşmelerin sonucundan bunu anlıyorum. Konunun çözüme bağlanmasında Fevzi Paşa Hazretlerini hakem yapalım dedim, kabul edildi. Mareşal Fethi Bey'i ve Karabekir Paşa'yı aldı, bahçeye çıktılar. Belirttiğim şekilde hareket edilmiş. Fethi Bey ben daha iyi yaparım demiş. Mareşal da bu kanıda bulunmuş ve Fethi Bey seçilmiştir. Böylece Karabekir Paşa'nın hükümeti kurmakla görevlendirilmesine yardımcı olması fırsatı ortadan kalkmış bulundu. Padişah köleliğiyle elde edilen iktidar makamı iktidarsızlık örneğidir. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinetiyle başladığımız temas noktasına gelelim. Arz etmiştim ki hükümet bize bildirisini yayınlamadan önce vermediği için biz de millete yapacağımız bildiri hükümetin görüşünü almaya gerek duymadan yayınlamıştık. Bunun üzerine hükümet, Cemal Paşa vasıtasıyla daha 4 maddenin çeşitli yollarla yayınlanmasını gerekli bulmakta olduğunu 9 Ekim'de bildirdi. Bu maddeler şunlardır. 1. İttihatçılarla bir ilişkinin bulunmadığı. 2. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na karışmasının doğru olmadığı, buna sebep olanlar aleyhinde adları da açıklanarak bazı yayınlar yapılması ve haklarında kanuni kovuşturma açılarak cezalandırılmaları. 3. Bütün savaş suçlularının kanuni cezadan kurtulamayacakları. 4. Seçimlerin serbestçe yapılacağı. Cemal Paşa bu maddeleri saydıktan sonra bunların açık bir şekilde belirtilerek yayınlanmasının içeride ve dışarıda bir takım yanlış anlamaların önüne geçeceğini ileri sürerek ve memleketin yüksek çıkarlarının bir gereği olarak özellikle olumlu karşılanmasını rica ediyordu. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesine ne kadar cılız düştüğünü ve gerçeği kavramaktaki görüş kıtlığını anlamak için bu maddeler sanki birer ölçüdür. Devletin içine düştüğü felaket uçurumun derinlik ve dehşetini görmekten aciz olan zavallılar elbette ciddi ve gerçek çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Çünkü o ciddi ve gerçek çare kendilerini daha çok dehşete düşürür. Akıl ve kavrayışlarındaki kısırlık, tabiat ve ahlaklarındaki zayıflık ve soysuzlaşma gereği böyledirler. Çoktandır köle olduğuna şüphe kalmamış olması gereken padişah ve halifenin köleliğiyle elde edilebilecek iktidar makamının iktidarsızlığa örnek olması tabii değil miydi? Ferit Paşa'nın yerine gelen Ali Rıza Paşa ile bir kısmı bundan önceki kabinede görev almış bulunan yeni çalışma arkadaşları Ferit Paşa'nın bırakmış olduğu noktadan başlayarak onun sonuçlandıramadığı düşman emellerini takip ve sonuçlandırmaya çalışmaktan başka zaten ne yapabilecekti? Bu bizce açık olarak biliniyordu. Fakat tahmin ve takdir buyurulacak birçok düşünce ve sebeplerle hazımlı ve sabırlı davranmaktan başka çıkar yol yoktu. Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor. Efendiler, yeni kabine içinde yer alan ve heyeti temsiliyemizin elçisi durumunda olan Cemal Paşa ile yapılan ve yapılmakta olan haberleşmelerimiz, yüce topluluğunuza dahiliye nezareti makamını tutan damat Mehmet Şerif Paşa'dan söz etmemi geciktirdi. Biz yeni kabineyle uzlaşma yolu ararken Şerif Paşa çoktan milleti zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nezarete geçtiğini bildiren 2 Ekim tarihli genelgesinin metni hatırlanırsa orada şu cümlelere rastlanır. Vatandaşların tam bir uyum ve birlik içinde bulunmaları, devletin gerçek çıkarlarının bir gereği olduğu halde bir süredir memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtilerinin görülmesi, güçlüklerin bir kat daha artmasına yol açacağından pek çok üzüntü vericidir. Başarı, hükümetin gösterdiği yolda gitmekle ve memleket çıkarlarını ilgilendiren konularda zararlı davranışlardan kaçınmakla elde edileceğinden, hemen merkezlere ve merkeze bağlı olan yerlere bu yolda tavsiyelerde bulununuz. Efendiler, damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğu söylenen damat Şerif Paşa, pek acemici işe başlamış oluyor. O tarihlerde İstanbul'da bizi asi, anarşist, simple soldat, basit asker sayan bazı romancılar gibi, damat paşa da bizi ancak ahmakları aldatabilecek kendi kısa aklınca gafil ve anlayışsız sanıyordu galiba. Oysa biz Nazır Paşa'nın alçakça niyetini hemen anlamış ve daha uyanık bir durum almış bulunuyorduk. Şerif Paşa bizim tutum ve gidişimizi, Ferit Paşa kabinesini düşürmek için milletçe yapılan teşebbüsleri, memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtileri olarak gösteriyor ve pek çok esef ediyor. Bir de efendiler, hükümetin Dahiliye Nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayınlanan duyurusunun birkaç noktasını hep birlikte göz gezdirelim. Bugünkü kabine tam bir uyum içindedir, çok doğrudur. Bu durum bütün çıplaklığıyla kendini gösterecektir. Temel konularda görüş birliği içindedir. Hiçbir partiye bağlı değildir. Çeşitli siyasi grupların hiçbirine de eğilimi yoktur. Hepsinden manevi destek bekliyor. Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet, milli teşkilat ve onu idare eden heyeti temsiliyle beraber değildir. Hatta ona karşı bir eğilimi bile yoktur. İtilaf ve Hürriyet Partisi'nden, Muhipler Cemiyeti'nden, Kızıl Hançerliler'den, Nigehbancılar'dan ve mevcut öteki derneklerden ne kadar destek bekliyorsa bizden de ancak o kadar. Cemal Paşa vasıtasıyla bizi oyalama ve aldatma gayesiyle çekilen telgraflarda yazılanlar hep yalandır. Sonra efendiler şu cümleyi okuyalım. Memleket kaderinin milletin vekilleri aracılığıyla belirlenmesi başlıca emelimizdir. Bundan çıkan anlam da şudur. Sivas'ta birkaç kişi toplanmış millet adına söz söylüyor. Milletin kaderiyle ilgileniyor. Heyeti temsiliye diye bir de ünvan takınarak üstlerine vazife olmadığı halde millet ve memleketin işlerine karışıyorlar. Bunların sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar milletin vekilleri değildir. Hükümet bu bildiride barış konusundaki görüşünü de şöyle açıklıyor. Wilson prensiplerinden hakkıyla yararlanılarak Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde ve padişahın etrafında toplanmış müstakil bir devlet olarak yaşamasını sağlayıcı hiçbir teşebbüsten geri durulmayacaktır. Yeni kabine bu görüşlerinde başarıya ulaşacaklarını belirtmek üzere şu delili ileri sürüyor. Zaten büyük devletlerin adalet duygularıyla gerçekten gittikçe açıklık kazanmakta olan Avrupa ve Amerikan kamuoyunun ölçülü davranma isteği bu konuda güven verici olmaktadır. Efendiler, bütün bu düşünceler Ferit Paşa kabinesinin padişah ağzından yayınladığı bildiride yazılanların harfi harfine aynı değil midir?